Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 50. ayrım. Sayfa no 650. 11. bölüm. 1. Kore Vega. Iroha, Barbados'un tropik sağanaklarına bayılırdı. O kavurucu ortamda bir iki dakika içinde nereden geldiği belli olmayan koyu gri bulutlar göğü kaplar, ardından şiddetli bir yağış inerdi. Iroha, daha da küçükken tabiatın bu ısı ayarlamasını hiç kaçırmaz, mutlaka kendini dışarıya yağmurun altına atardı. Sırılsıklam ıslanması ufak bedeninde haz dolu titreşimler yaratırdı. Büyüdükçe yağmuru daha da sever oldu. Yağış anında hayal gücü çalışır, romantik duygulara kapılırdı. Günün birinde mutlaka buradan kurtulacağını, gemilere binerek açık denizlere açılacağını hayal eder dururdu. O gece kasırgayla gelen sağanak erkenden herkesin barakalara çekilmesine neden olmuştu. Yanından ayrılmadığı Nihati, ''Hadi deli olan git artık yat'' dedi. Roha barakasına dönmüş ama yatamamıştı. Sundurmanın altına oturarak rüzgarın salladığı ağaçların hışırtısına, barakaların çatısını döven yağmurun sesine kendini kaptırmıştı. Artık büyüdüğünü hissediyordu. Sözü dinleniyor, kendisine akıl soruluyordu. Yeni gelen beyaz derili işçiyi çok seviyordu. O akıllı ve geleceği gören biriydi. Nihati'den bile zekiydi. Burada kalırsa ondan istifade edebilir, tavsiyelerini dinleyebilirdi. Hatta ondan gemiciliği bile öğrenebilirdi. Çünkü aklı her şeye eriyordu. Yağmur mis gibi bir toprak kokusu yaymıştı etrafa. Bu kokuya bayılırdı. Derin derin içini çekti. Fırtınanın dinmesini, yağmurun kesilmesini hiç istemiyordu. Kasırga şeklinde bile olsa bu diyarda her şey kısa sürerdi. Gözleri çiçek tahtlarının süslediği ana yola takıldı. Orada bir hareket vardı. Mehtap olmadığı için karanlıkta ağaçlar içinde süzülen gölgeleri iyi seçemedi. Önce devreye gezen muhafızlar olduğunu düşündü ama onlar değildi. Bu kasırgada onlar kaytarır, ıslanmamak için bir sundurma altına sığınarak laflarlardı. Meraklandı Iroha. Ağaçların arasında ilerleyen biri olduğuna emindi. Dikkat kesildi, gözlerini kıstı ve gölgeyi tanımaya çalıştı. Yağmur altında sarı giysili biri yürüyordu. Yerinden kalkarak 3-5 adım öne çıktı. İşçilerin bu saatte çoktan barakalarında olmaları lazımdı. Koşar adım ilerleyen ne işçi ne de muhafızdı. İri huş ağaçlarının arkasına saklanarak yaklaşmaya çalıştı. Meçhul gölge az sonra dikenli tellerin ayırdığı bölgeden geçecekti. Yerlerde dere gibi akan suları aldırmadan ıslak toprağın üzerine yattı. Hayretle iki kişi olduklarını fark etti. Sarı giysili kişiyi hemen tanımıştı. Yeni sekreterdi o. Ama arkasındaki gölgeyi hala rahat seçemiyordu. Biraz daha beklemesi gerekecekti. Az sonra lambanın altından geçmek zorunda kalacaklar ve Iroha onu rahatlıkla tespit edebilecekti. Yere uzanmış olduğu için onu görmeleri mümkün değildi. Başını ıslak otların içine gömdü, ayak sesleri iyice yaklaşmıştı. Iroha hafifçe başını kaldırdı. Önce bir botla işçi formasının pantolon paçalarını gördü. Merakı heyecana dönüşmüştü. Bu saatte sekreterin yanında bir işçinin ne iş olabilirdi? Sonra gördüğü manzara karşısında az daha küçük dinleyip yutacaktı. Sekreter kadının arkasındaki beyaz derili Bay Işık'tı. Fakat onu asıl şaşkına çeviren şey Bay Işık'ın elindeki tabancaydı. Gözleri fal taşı gibi açıldı Iroha'nın. Dostu, sekreteri silah zoruyla bir yerlere sürüklüyordu. Bir süre soluğu kesildi. Gölgeler önünden geçip iki iri gövdeli ağaçlar arasında kayboluncaya kadar yerinden kımıldayamadı. Ama dostunun nasıl bir çılgınlık peşinde olduğunu anlamıştı. Kadını haberleşme odasına götürüyordu. Çiftlik kurulduğundan beri kimsenin böyle bir çılgınlığa teşebbüs etmediğine emindi. Beyaz dostu çıldırmış olmalıydı ama sonunda aklından geçen fikri uygulamaya karar vermiş ve Jankano Festivali'ni bekleyememişti. Bir şeyler yapmalı, ona yardım etmeliyim diye düşündü. Hiç kuşkusu yoktu. Az sonra Kore Vega'da korkunç şeyler olacaktı. Buna adı gibi emindi. Çaresizlik içini kemirdi. Hiçbir şey yapamazdı. Beyaz dostuna acımaya başladı. Tek başına yardım şansı yoktu. O daha çiftlikte sakalları bile çıkmamış, yeni yetme çocuk sayılıyordu. Gördüklerini anlatsa kimse inanmazdı da. Bir işçinin silah tehdidiyle sekreteri bahçede sürüklemesi görülmüş şey değildi. Birden Nihati diye mırıldandı. Evet, ona yardım edebilecek biri varsa o da ancak yaşlı ve bilge dostu Nihati olabilirdi. Ona durumu haber vermeliydi, hem de derhal. Çılgın gibi yola fırladı ve Nihati'nin kaldığı barakaya koşmaya başladı. Muhafızlar tarafından görülebileceği ihtimaline hiç aldırmıyordu. Yaşlı dostunun barakasına geldiğinde soluk soluğaydı. Karanlıkta bile onun yatağını bulabilirdi. Derin bir uykuya dalmış olan ihtiyar adamı sarstı. ''Uyan Nihati, uyan!'' diye seslendi. Kenan ile İngilit sırılsıklam bir vaziyette merkez binaya yaklaştılar. Kasırgadan sallanan palmiye ve huş ağaçlarının arasından açık meydana çıkmadan önce genç adam önüne kattığı kadını durdurdu. Kulağına eğilip ''Şimdi beni iyi dinle!'' diye fısıldadı. ''Kapıdaki nöbetçilere çok acil bir nedenle telefon görüşmesi yapmak istediğini söyleyeceksin. Anladın mı?'' Ya şüphelenirlerse, ya bana nereye telefon ettiğimi sorarlarsa, bana numara yapma. Sen sekretersin. Kimse sana oraya niçin geldiğini sormaz. Elindeki silahı görünce ne olacak? Onu cebime sokacağım. Ama son bir kez daha hatırlatıyorum. Elim tetikte olacak. Şüpheli bir hareketini görürsem hemen ateş edeceğim. İngilit homurdandı. Kapıda her zaman iki tepeden tırnağa silahlı muhafız olurdu. Üstelik merkez binada görevli nöbetçilerin seçilmiş, daha uyanık muhafızlar olduğunu da biliyordu. Yanında üstü başı kan içinde bir işçiyi görünce adamların şüpheleneceğinden emindi. Çok aptalca bir girişimdi bu. Kenan Işık ölüme kendi ayağıyla gidiyordu. Kenan'a göstermeden sırıttı, oyunun sonuna gelmiş sayılırlardı. Ağaçların gölgeli karanlığından çıkarak meydanın açıklığına geldiler. Kapıdaki iki muhafız onları görmüştü. Otomatik küpeklerini omuzlarından indirip silahlarını gelenlere yönelttiler. "Durun!" diye seslendi kadın. "Benim, Sekreter İngilit." Nöbetçiler güzel kadını tanımışlardı. Silahlarını indirdiler, hatta biri belli etmemeye çalışarak hafifçe gülümsedi. Sekreterin giyimi çok çarpıcıydı. Uzun ve güzel bacaklar yer yer çamurlanmıştı. Kadın sızdığın had safhada olduğu çiftlikte bu kadına bayılıyordu. Nefis bir parçaydı. Ona her gördüğü yerde içi titreyerek bakardı. Ama nöbetçi haddini bilen biriydi. Kadın bunu hissederse canından olacağını bildiğinden asla bir çılgınlığa kalkışmazdı. Öteki nöbetçi kibarca sekreteri selamlayarak "Bir sorun mu var efendim?" diye sordu. İngilit muhafıza bakarak "Haberleşme odasına geleceğim," dedi. En kritik andı. Nöbetçinin nasıl davranacağını kestiremiyordu. Gerçi sekreter dilediği an haberleşme odasına girebilir ve dünyanın her yanıyla temas kurabilirdi. Ne var ki İngiliz kısa süren sekreterlik görevi sırasında gecenin bu saatinde odayı hiç kullanmamıştı. İçinden "Umarım nöbetçiler itiraz eder," diye geçirdi. Kenan şiddete başvurursa üç kişiydiler. Nasıl olsa onu burada haklarlardı. Fakat muhafız hiç sesini çıkarmadan çok olağan bir şeymiş gibi "Buyurun efendim, girin içeri," dedi. Gözlerini İngilit'in uzun ve ıslak bacaklarından ayırmayan diğeri Kenan'a bakmamıştı bile. Fakat sekreterle konuşan nöbetçi birden Kenan'ın Tom'un kanıyla öbek öbek lekelenen gömleğini gördü. Huylandı, cesaretini toplayarak "Bu işçi de sizinle içeriye mi girecek efendim?" diye sordu. "Evet. Fakat biliyorsunuz bu kurallara aykırı. İşçi kesimi haberleşme odasına giremez. Efendiden izin almamız gerekir." Konuşmaları dikkatle dinleyen Kenan "Sersem," diye hırladı. "Ben sekreter yardımcısıyım. Bay Capshaw beni bu göreve atadı." İşçi üniforması giyen birinin kendisine sersem diye hitap etmesi yerli muhafızı çileden çıkarmıştı. İşçinin küstahlığı karşısında sinirlendi ama cevap vermeden önce bir an İngilit'e baktı. Ne de olsa adam beyaz derililiydi ve söylediği doğru olabilirdi. İşçilerin arasına yeni bir beyazın alındığını işitmişti ama sekreter yardımcısının işçi forması giymesini yadırgıyordu. "Bu doğru mu efendim?" diye İngilit'e sordu. Genç kadın tam ağzını açacağı sırada beline sert bir maddenin temas ettiğini hissetti. Kahrolası herif sırtına cebindeki Taurus'u dayamıştı. Aksi bir cevap verirse tetiği çekecekti. Ölmese bile ömür boyu tekerlekli iskemlenin esiri olurdu. Güçlükle "Evet, benim yardımcım," diye fısıldadı. Nöbetçi çaresiz kalmıştı. Başını salladı fakat hala tam rahatlamamıştı. "Bunun kurallara aykırı olduğunu biliyorsunuz. Efendi duyduğunda kızarsa sorumluluk size ait efendim." Namlı bir kere daha beline tazyik edince İngilit "Tamam, sorumluluğu ben üstleniyorum," diyebildi. Genç kadın düşmanlığın bu kadar kolaylıkla haberleşme odasına girebilmesine hayret ediyordu. Buna engel olunmalıydı. Bu badireyi kazasız belasız atlatırsa bütün muhafızların yerinden elemeye tabi tutulması gerektiğini rapor edecekti. Sersem herifler diye düşündü. Bir kadının silah soruyla içeri soktuğunu anlamamışlardı. Ne işe yararlardı bu adamlar? Kaşlarını çatıp kötü kötü onlara baktı. Hayran hayran İngilizce süzen nöbetçi kadının bakışlarından bir şeyden şüphelendiğini sanarak hemen toparlandı ve "Buyurun geçin sayın sekreter," diyerek yol verdi. Kenan heyecandan nefesini tutmuştu. Öndeki kadının arkasından koridor boyunca yürümeye başladı. Onlar uzaklaşırken İngilit'in hayranı olan nöbetçi "Ne kadın ama değil mi?" diye sordu arkadaşına. "Şu kılığına bak. Müthiş seksi. Bacaklarını gördün mü?" Arkadaşından cevap alamayınca zevkten ışıldayan gözlerini ona çevirdi. Arkadaşı dik dik kendisine bakıyordu. "Asıl sen yanındaki işçinin kanlı gömleğini gördün mü?" diye sordu. "Yo, ne olmuş yani? Gecenin bu saatinde bir işçinin kanlı gömlekle dolaşması normal mi?" Muhafız ilk defa irkildi. Soran gözlerle arkadaşına baktı. "Yani bir bokluk mu var?" "Bilmiyorum ama bu durum hoşuma gitmedi. Yukarıya bir telefon et. Üst kattaki nöbetçi amirine haber ver. Gerekirse onlar efendiyi uyandırırlar. Ekmeğimden olmak istemem." Eli ayağı tutuşan nöbetçi telefona koştu. İngiliz titreyerek haberleşme odasının kapısını açtı. İçini korku kaplamıştı. Polisin bu odaya girmesi çok büyük sorunlara yol açabilirdi. Başkalarıyla temas kurmasına mutlaka engel olmalıydı. Odaya girince Kenan kadını arkasından itti. Daima açık bırakıldığı belli olan ufak bir lamba odayı aydınlatıyordu. Kenan elektrik düğmesini çevirdi, tavandaki floresanlar az sonra devreye girerek odayı gündüz gibi ışığa boğdu. Genç adam kapının üstündeki anahtarı alarak içeriden kilitledi. Hiç olmazsa ani bir baskın tehlikesine karşı şimdilik geçici de olsa kendini emniyete almıştı. Odaya bir göz attı, haber, yazı, resim, sembol veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik ve başka elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, bunların yayımı veya alınması ile ilgili olarak düzenlenmiş, olağanüstü teknolojinin sergilendiği mükemmel bir telekomünikasyon merkeziydi burası. Şaşırarak bakındı, bu kadarını tahmin etmemişti. Cihazların önünde yer alan iskemlelerden birini göstererek, "Otur şuraya," dedi İngilt'e. Kadın hiç itiraz etmeden iskemleye çöktü. Bacak bacak üstüne attı, umursamaz bir tavırla genç adamı süzmeye başladı. Kenan onun soğukkanlığını takdirle karşılıyordu ama fazla vakti olmadığının da bilincindeydi. Buradaki işi uzarsa dışarıdaki muhafızların şüpheleneceklerinden çekiniyordu. Önce telefona sarıldı, haberleşme için ve özellikle bir tehlike anında Londra'da temas kuracağı acil hat numarası vermişlerdi. Ezberlediği numarayı çevirdi, zil çalıyordu fakat hayret, telefon karşı taraftan açılmamıştı. Bu tür hatların başında mutlaka 24 saat nöbet tutan memurların olması gerekirdi. Numara çevirirken bir hata yaptığını düşünerek kapatıp bir daha aradı. Numarayı iyi hatırladığına emindi. Ezberlediği şeyi kolay kolay unutmazdı. Numara düşmüş, zil çalmaya başlamıştı yeniden. Barbados'tan operatör aracılığı olmadan İngiltere ile otomatik görüşme yapıldığını biliyordu. Fakat hat açılmıyordu. İçinden küfür etti. Bakışlarını sessiz şekilde oturan kadına çevirdi. Sakin ve rahattı. Hatta aradığı yer ile temas kuramadığını anlayınca dolgun dudaklarının alaycı bir tebessümle gerildiğini gördü. Kadın ölüm tehdidi altında bile gülümsemeyi becerebiliyordu. Telefonu kapattı, bu odada haber iletme şansı tükenmezdi. Üç ayrı faksın durduğu masaya yürüdü. Gözleri hala kadın üzerindeydi. Tabancayı sol eline aldı, İngilt'in bütün hareketlerini takip edebiliyordu. Kımıldadığını hissettiği anda ateş etmeye kararlıydı. Cihazlara baktı, hepsi çalışmaya hazırdı. İki tanesi çok ileri teknoloji ürünü yeni modellerdi. Onları hiç görmemişti. Kullanırken bir hata yapıp mesajı iletememekten korktu. Sonuncusu tanıdığı eski bir modeldi. Hemen yanındaki kağıtlardan birini çekti ve hızlı hızlı göndereceği haberi kağıda almaya başladı. Arada bir de başını kaldırıp İngilizce süzüyordu. Kadın kımıldamadan oturuyordu iskemlenin üzerinde. Sadece odanın havasızlığından sıkılmış gibi sarı yağmurluğunun üst düğmelerini çözmüştü. Yağmurun aralanan yakasından kadının çıplak göğüsleri görünüyordu yine. Kenan dehşetle, korku ve gerginlik dolu şu anda bile kısa bir süre kadının memelerine gözünün takıldığını fark etti. Neden sonra bakışlarını yazdığı metne çevirdi. Kullandığı ifadeye uygun kelimeleri seçip seçmediğine hatta olanları yeterince iyi anlatıp anlatmadığına bile bakacak durumda değildi. Bir an evvel kağıdı makineye vermesi gerekiyordu. Sonunda başardı ve cihaz çalışmaya başladı. Kenan şimdi zevkle sırıtıyordu. Görevini tamamlamış sayılırdı. Bakışlar yeniden İngilt'e kaydı. Mavi gözlerinde renk değişimi başlamış, gözleri koyu laciverde dönüşmüştü. Bu, kadının ne kadar tehlikeli hale dönüştüğünün göstergesiydi. Daha evvel de yaşamıştı bunu. Fazla umursamadı. Cihazın metni çekmesini bekliyordu. Az sonra makinenin tıkırtısı durdu ve küçük teyit kağıdı ortaya çıktı. Result okeydi. Londra'daki merkeze haberi ulaşmıştı. Derin bir oh çekti. İngilt daha da koyulaşan lacivert göz bebeklerindeki nefret dolu ifadeyle sordu. Amacına eriştin mi? Evet diye fısıldadı Kenan. Peki sonuç ne? Ne olacağını sanıyorsun şimdi? Kenan muzaffer bir komutan gibi gülümsedi. Yakın gelecekte bu pislik yuvası tamamen ortadan kaldırılacak. Buraya büyük bir operasyon düzenlenecek ve bütün bu kötülüğün elebaşısı efendiniz yakalanarak adalet önünde hesap verecek. İngilt şuh bir kahkaha attı. Bu söylediklerine sahiden inanıyor musun? Ne demek istiyorsun? Yani buraya bir operasyon düzenleneceğini mi sanıyorsun? Bağlı olduğum uluslararası polis teşkilatı benden bu haberi bekliyordu. Gereken hazırlıkları çoktan yapmışlardır. Birlikler az sonra hareket emrini alacaklardır. İngilt bir kahkaha daha attı. DTMT'yi mi kastediyorsun? Kenan iliklerine kadar ürperdi. Kadının teşkilatın adını bilmesi imkansızdı. Bu adı nereden duydun diye sordu. Sen aptalın tekisin Kenan Işık. Gerçekten aptalmışsın. Seni daha akıllı biri sanmakla yanılmışım. Kenan'ı saran ürperti artıyordu. Harry Capshaw'un bu denli boş biri olduğunu mu düşündün? O dünyada gördüğüm en güçlü insandır. Böyle bir operasyonun gerçekleşme olasılığı çok zayıf. Hatta yok bile diyebilirim. Kenan adeta paniğe kapılmak üzereydi. Kadının kendinden emin halinden, alaylı konuşmasından rahatsız olmuştu. Neden diye sordu. İngilt kalın ve ihtiraslı dudaklarını bükerek ona baktı. Çünkü teşkilatınız içinde efendinin çok güvendiği adamları var. Kenan başını sallayarak, buna inanmıyorum, yalan söylüyorsun diye homurdandı. Ama şimdi bazı şeyleri daha iyi anlamaya başlar gibi olmuştu. Londra'daki toplantıda fikirlerine ve planına yapılan itirazlar aklına geldi. Başkan ve Macri hariç kimseden destek almamıştı. Yalnızlığa itilmiş, tek başına kalmıştı. Yüzü kağıt gibi sarardı. ''Kim onlar?'' diye sordu. ''Bana adlarını ver.'' ''Bilmiyorum. Zaten bilmek de benim yetki sınırlarımı aşar. O isimleri ancak Efendi ve Jonathan Crenna bilir. Fakat o kişilerin teşkilatınızda çok üst düzey yetkiler olduğuna eminim.'' Bir anda soğuk terler boşandı Kenan'dan. Üst düzey yetkili diye kimi kastediyordu? Başkan Kruger'la Macri'yi mi? Buraya kendisini onlar göndermişti ve bu planı ikisinden başka kimse bilmiyordu. Yoksa bu kendisini tasfiye için hazırlanmış kurnazca bir plan mıydı? Bilerek mi onu kurdunun inine göndermişlerdi? Olamaz diye mırıldandı. Korevega'ya ilk geldiğin günden itibaren senin polis olduğunu biliyorduk. Fakat, diye kekeledi genç adam ve cümlesinin sonunu getiremedi. İngiliz şimdi güveni yerine gelmiş biri gibi konuşmaya başlamıştı. Efendi seni benim emrimle özellikle verdi. Seni bir köle gibi kullanmamı istedi. Kenan'ın mantıklı düşünme gücü gittikçe zayıflıyordu. Öğrendiklerini kabul edememenin çaresizliği içindeydi. Olamaz diye fısıldadı tekrar. Ama oldu işte. Mokeana'ya seni ben dövdürttüm. Max'le karşılaşmanı ben ayarladım. Tom'a öldürme emrini de efendi verdi. Kenan taş kesilmişti. Ne düşüneceğini bilmiyordu. Nedense kadının söylediklerinin doğru olduğunu kabul etmeye başlamıştı. DTMT'nin yetkilileri kendisine yalan söylemişlerdi. Bunun en iyi ispatı az evvel ettiği telefona kimsenin cevap vermemesiydi. Oysa kendisinden acil bir yardım talebi için telefon başında 24 saat adam bekleteceklerini söylemişlerdi. Beyni karıncalanır gibi oldu. Binbir güçlükle çektiği faksın da hiçbir anlamı yok demekti. Kruger'ın ya da Macri'nin masasına gelen kağıt onlar tarafından buruşturulup çöp sepetine atılacaktı. Korevega çiftliğine asla bir operasyon düzenlenmeyeceğini anladı. Kadına yönelik Taurus'un namlusu ağır ağır düştü. Genç Iroha nefes nefeseydi ve yaşlı dostunu uyandırmak için ısrarla omzunu dürtüp duruyordu. Yaşlı adam daldığı uykusundan güçlükle uyandı. Yatağın başında delikanlıyı görünce ''Yine ne var genç dostum?'' diye mırıldandı. ''Bu saatte beni niye tatlı uykumdan ediyorsun? Kalk Niyati, kalk. O tehlikede. O dediğin de kim? Beyaz dostumuz. Bay Işık. Ne oldu?'' Delikanlı dili tutulmuş gibi kekeleyerek ''Yeni sekreteri esir aldı.'' dedi. Niyati suratını ekşiterek kafasını salladı. ''Rüya görmüş olmalısın sen. Yağmurlu havalarda hep hayale dalarsın. Bilirim. Rüya filan değil Niyati. Sana gördüm diyorum. Elinde pırıl pırıl parıldayan bir tabanca vardı ve sekreteri sürükleyerek merkez binaya götürüyordu. Yaşlı yerli yatakta doğruldu. Çekine çekine ''Haberleşme odasına mı?'' diye sordu. ''Bilmiyorum ama sanırım oraya. Aklı fikri oraya girmekti. Galiba sekreteri rehin olarak kullanacak. Çılgın adam. Sözümü dinlemedi demek.'' Halbuki 2 gün daha sabredebilir ve Giancano Festivali'ndeki kargaşadan yararlanabilirdi. ''Bırak şimdi bunları da kalk.'' İhtiyar hayretle sordu. ''Ne yapmam istiyorsun Iroha?'' ''Ona yardım etmeliyiz. Çıldırdın mı sen? Biz ne yapabiliriz ki? Elimizden bir şey gelmez. Yani onu tek başına mı bırakacağız?'' ''Aklını başına topla evlat. Bu düpedüz başkaldırma ve yönetime isyandır. Bir işçi ne olursa olsun idarecilerden birini asla silah çekemez. Bunun cezası mutlak ölümdür. Bunu senin de bilmen lazım.'' ''Barbados yasalarına göre mi?'' ''Hayır evlat, Korevega'nın mevcut olmayan kanunlarına göre.'' Genç Iroha homurdandı. ''Ben bunu kabul edemem.'' Yaşlı yerli onun kıvırcık kısa saçlarını okşadı. ''Seni anlıyorum Iroha, fakat ne çare ki elimizden bir şey gelmez. Senin gibi bir çocukla benim gibi bir ihtiyar düzeni değiştiremeyiz. Çiftlikteki bunca silahlı muhafıza karşı ne yapabiliriz? Biraz mantıklı olmaya çalış. Başkaldırı daima toplu olmalıdır. Bütün çalışanların isyanı gerekir ama Korevega'da işçiler hiçbir zaman bunu beceremediler.'' Iroha ümitsizce başını salladı. ''Birinin yapması lazımdı ve o yaptı. O bizden biri değil evlat. O buraya sırf bu iş için geldi. Onun görevi bu. Ama cesur, neden biz değiliz Niyati?'' Yaşlı yerli sustu. ''Bunun nedenini ben de 25 senedir bulamadım.'' diye mırıldandı sonra. Delikanlı büyük bir düş kırıklığına uğramış gibi son kez yaşlı yerliye baktı. ''Onu yalnız bırakamam Niyati.'' diyerek arkasına bakmadan kapıya doğru koştu. Merkez binanın muhafızlarının o geceki şefi telaşla telefona sarıldı. Aldığı haber hoşuna gitmemişti. Durumu hemen efendiye iletmeliydi. Aşağıdaki kapı nöbetçi sorumluluğu üstlenmek istemiyordu. Helikep şovun başucundaki telefon çalmaya başladı. Maskeli adam gerçek bir gece kuşuydu. Çiftliğine gece bastırınca onun için hayat başlar, düşünceleri netleşir, en isabetli kararlarını geceleri verirdi. Bir an irkilerek telefona baktı. Bu alet geceleri genellikle çalmazdı. Çalıyorsa mutlaka tatsız bir olay haber verecekler demekti. Ahizeyi kaldırdı. Evet. Sayın efendimiz, dış kapı nöbetçimiz şimdi beni aradı. Sekreter hanım yanında beyaz bir işçiyle haberleşme odasına girmiş. Nöbetçi işçinin yaralı olduğunu ve işçilerin o odaya girmelerine yasak olduğunu hatırlatmasına rağmen bayan İngiliz'in sorumluluğu üstlendiğini söylüyor. Durumu size açıklamak zorunluluğunu duydum. Ne yapmamızı emredersiniz? Harry Capshaw bir an hareketsiz kaldı. Demek Tom görevi yerine getirememişti. Polis yaralı denildiğine göre Tom'la yaptığı mücadeleyi kazanmış olmalıydı. Muhtemelen Tom'un silahını almış ve İngiliz'i tehdit ederek buraya kadar getirebilmişti. Tom daha yeniydi ve yaralandıktan sonra tam iyileşmemiş olabilirdi ama İngiliz'i hareketsiz hale getirmesine şaşırmıştı. O en güvendiği elemanlarından biriydi. 50. ayrımın sonu. Sayfa no 663. Devamı 51. ayrımda.